Ayrım 54, sayfa 528, 22.05. Carla, Plymouth'un burnunu dar ve ıssız ara yola çevirdi. Buluşma yerine 3 dakikalık yoldaydılar ama Gore, doğudan Luther'cı kilisenin önünden gelmek yerine yolu uzatarak batıdan ilerlemelerini istemişti. ''Farları söndür,'' dedi Carla'ya, ''yavaş git.'' Yavaşça ve sessiz. Carla farları söndürdü. İki yanı ormanla kaplı, ara ara ayın aydınlattığı boş yolda yavaşça ilerledi. Uzaklarda bölgedeki birkaç evin ve sağa sola dağılmış birkaç çiftliğin ışıkları görünüyordu. Orman yolunun girişine 300 metre kaldığında Gorev şöyle dedi. Motoru sustur. Kaydırabildiğin kadar kaydır, sonra sola çek. Oralarda bir yerlerde bir patik olmalı. Carla Gorev'in söylediklerini yaptı. İkisi de önlerinde uzanan, sonra sola dönen yola baktılar. Plymouth yavaşladı. Patikaya vardıklarında durur gibi oldu. Gorev otomobilden indi. Nereye gidiyorsun diye sordu. Carla. Visto gibi bir adama, özellikle de bugün olanlardan sonra hiç güvenemem. Gorev cebinden barettesini çıkarıp susturucuyu taktı. Gidip bir göz atacağım. Sen burada kal. Farlar kapalı kalsın. Acil bir durum olmadığı sürece de sakın motoru çalıştırma. Kısa sürede dönmeye çalışırım. Gorev gecenin karanlığına karıştı. Ormanın içindeki açıklığa giden yola doğru ilerledi. Carla sessiz karanlıkta tek başına kaldı. Camı indirdi. Tehlikeye karşı tetikteydi. Gorev 15 dakika sonra döndü. Kapıyı açtı. Carla'nın yanındaki koltuğa oturdu. Bir şey gördün mü? Washington DC 16:45. Elimizde 4 isim var Sayın Başkan. Geçmişlerini incelediğimizde her birinin kuşkulanmamıza neden olabilecek bir Orta Doğu bağlantısı var. FBI Başkanı oval ofisteki kanepelerden birine oturmuş, başkan da yanında duruyordu. Gizli Servis Koruma Müdür Yardımcısı Rob Owens ile Harry Judd karşıdaki kanepeye yerleşmişlerdi. Başbakanın yüzü asıktı. Tek kriteriniz bu mu? Orta Doğu bağlantısı mı? Hayır efendim. Bay Judd öteki kriterleri daha sonra anlatır ama geçmişlerini incelediğimde dikkatimi çeken Orta Doğu bağlantısı oldu. Şimdi de bu bağlantının geçerli olduğu anlaşılıyor. Devam et. Dördü de erkek. Charles Rivermouth, General Bud Horton, Bob Rapp ve Mitch Gaines. Başkan şaşkındı. En yakın danışmanlarımdan, değerli birer dost olarak bildiğim, yıllardır tanıdığım insanlardan söz ediyorsunuz. Bunun farkındayım efendim. Bir yanlışlık olmalı. Onlardan kuşkulanmanızın nedeni ne? FBI Başkanı defterine baktı. Charles Rivermouth'tan başlayalım. Yatırım şirketlerinden birinin Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren iki petrol şirketinde önemli hisseleri var. Bir de bu adamla sıkı iş bağlantılarını sapladık. Stevens başında kefiyesi olan bir Arap'ın fotoğrafını uzattı. Nebil Rahman El Halidal'ın da Suudi bir şeyh. Rivermouth'ta düzenli olarak buluşuyorlar. Birlikte iş yapıyorlarsa bunun sakıncası ne? El Halid, Suudi kraliyet ailesinin uzaktan akraba olan fazlasıyla söz sahibi ve varlıklı bir adam. Ülkesindeki Müslüman kökten dincilere gizlice maddi destek sağladığı da biliniyor. CIA adamın paravan vakıf gibi çalışıp davalar için para toplamaktan başka bir işe yaramayan El-Kaide yanlısı sözde İslamcı yardım kuruluşlarına gizlice ve yüklü miktarlarda bağış yaptığını belirledi. Ama asıl ilginç olanı Rivermouth'un son günlerde hayatının en büyük petrol anlaşmasını imzalamak için El-Halid'in yardımlarından yararlanması. Uzun yılları kapsayan bu anlaşma yüzlerce milyar dolar olarak ifade ediliyor. Rivermouth'un ne pahasına olursa olsun istediği hayatının anlaşması. Charles Rivermouth'u tanırım. Vatansefer biridir ve ülkesini karşılığında para ne olursa olsun satmaz. Karısını aldatıyor efendim. Ülkesini neden aldatmasın? Booth, FBI başkanının söylediklerini bir hakaret olarak görmedi. Bu anlatılanlar Beyaz Saray'da zaten biliniyordu. Bu onun kişisel sorunu. Rivermouth'un karısında değişik zevkleri var. Charles bunu evlendikten kısa bir süre sonra öğrendi. Aralarında anlaşarak evliliklerini sürdürmeye ama herkesin kendi hayatını yaşamasına karar verdiler. Bundan daha inandırıcı şeyler söylemeniz gerekir. Elimizde daha inandırıcı bilgiler de var efendim. El Halid, ülkesindeki kökten dinci hareketin kral ailesini tahttan indirmesinden memnun olacak zengin Suudilerden biri. İktidarda kim olursa olsun petrollerini satmak zorundalar. Ülkenin ayakta durmasını sağlayan tek gelir petrolden kaynaklanıyor. Kökten dinciler ve El-Kaide ile bağlantısı olan Şeyh El-Halid gibi birisi desteğinden dolayı ödüllendirilebilir. Çok daha zengin, çok daha güçlü olabilir. Amerika körfezi terk edince kazanacak çok şey olur. Belki Charles Rivermouth'un da. Başkan ikna olmamış gibi dudaklarını büzdü. Sırada kim var? Mitch Gaines efendim diyen Rob Owens'tı. Elinizde onun hakkında neler var? New York'taki avukatlık bürosunun Bay Gaines'in yakın dost olarak gördüğü bir sürü zengin Arap müşterisi var. Ayrıca Bay Gaines'in biri Kentucky'de, biri İrlanda'da, diğer ikisi de Suudi Arabistan'da olmak üzere 4 harası var. Bu işteki Arap ortağı da Ferit Samek adlı bir iş adamı. Mitch'in haralarından ve Arap bağlantılarından haberim var ama bunun neden kuşku uyandırdığını anlayamadım. Ferit Samika, El-Kaide'nin İslamcı yardım kuruluşlarına bağışta bulunanlardan biri. Amerika'nın İsrail politikasına karşı sert eleştirileriyle de tanınıyor. ABD'nin İsrail'i desteklemekten vazgeçmesini istiyor. Kısacası Samika, Yahudilerden nefret ediyor ve onlarla iş yapanlarla çalışmayı kesinlikle kabul etmiyor. Söylediğim gibi, Mitch Gaines ile aralarında sıkı bir dostluk var. Onun için aynı fikirde olabilirler. Başka? Bay Gaines'in isteği başkan olmak efendim. Eminim bunun farkındasınız. Bu kadar açık konuşmak istemiyorum ama eğer El-Kaide bu işi istediklerini elde ederek ya da bu kenti bombalayarak başarırsa gelecek seçimde başınız derde girecektir efendim. Yani muhtemelen kaybedeceksiniz demek istiyorum. Başkan, eğer hayatta kalacağımı varsayarsak diye yüksek sesle düşündü. Aynı zamanda Mitch Gaines de onu bir sonraki seçimde başkan yardımcısı adayı olarak göstermeyeceğini söylediğinde aralarında geçen tartışmayı hatırladı. Adamı seçmemesinin nedeni Owens'ın saydıklarından biri Gaines'in İsrail karşısındaki tutumuydu. Bu konuyu bu konuşmanın dışında tutmaya karar verdi. Bu halletmesi gereken özel bir konuydu. General Horton'un adından bahsettiniz. Adam her türlü kuşkunun dışında olmalı. Tanrı aşkına Vietnam kahramanı olarak madalyayla ödüllendirildi. Sizin de bildiğiniz gibi ilginç bir geçmişi var efendim. General gençliğinin büyük bir bölümünü Orta Doğu'da geçirdi. Orada büyüdü. Riyad'daki Amerikan okulunda eğitim gördü. Babası Amerikan ateşesi olarak 9 yıl Suudi Arabistan'da, 3 yıl da Kuveyt'te kaldı. General ana dili gibi Arapça konuşuyor. Arap tarihi ve kültürüyle yakından ilgileniyor. Bir sürü Arap dostu ve tanıdığı var. Karısı bile Suudi. Orta Doğu'yu kişisel amaçlarla hala düzenli olarak ziyaret ediyor. Senede en az 3 kez, bazen daha da sık. Arkadaşlarının El-Kaide destekçisi olabileceklerini mi söylüyorsunuz? Bildiğimiz kadarıyla hayır efendim. Ama bu değiller anlamına gelmez. Riyad'daki elçilerimiz Amerikan Büyükelçiliğinin sürüsü içinde boşaltmakla meşgul olduklarından bu konuda bize yardımcı olamazlar. Ama biz araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Generali buna iten nedenleri bilmemekle beraber geçmişiyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyoruz. Başkan bir an derin bir düşünceye dalarak çenesini ovuşturdu. Listenizde Bob Rapp de var. Neden? Eski bir gazeteci, üstelik çok saygın bir yazar. 80'lerin başından ortalarına kadar savaş muhabiri olarak Lübnan'da 4 yıl geçirdi. İslamcı radikallerle kaynaştığı, bazen de dostluk kurduğu biliniyor. İşlerinden biriyle ilişkisi olduğu bile söyleniyor. Kiminle? Yelena Mazavi adında bir kadın. İsraillerin bir FKV kampına saldırısı sırasında öldürülen Filistinli bir terörist olduğu sanılıyor. Tanrı aşkına Bob muhabirdi. Muhabirlerin radikaller ve teröristlerle görüşmesi gerekir. Bu onların işi. Üstelik bu ilişkinin dedikodu olduğunu söylüyorsunuz. Gerçek dahi olsa Bob kadının geçmişini bilmiyor olabilir mi? Her zaman mümkündür efendim. Ama konuşmaktan hoşlandıkları için daha sonra kökten dinci terör sahnesinde başrollere çıkanlar var efendim. Size Rapp'in birçok kez sesli ya da yazılı olarak Amerika'nın İsrail ve Arap ülkeleri politikalarında değişiklik istediğini hatırlatmak isterim. İstediğini biliyorum, bu sır değil ki. Bob'la bu konuda gerçekten birçok kez konuştuk. Ama bu geçmişte o çok daha gençken oldu. Ama Tanrı aşkına %100 Amerikalı ve bana tümüyle sadık biridir. Bu dört kişiyle ilgili başka kuşkular da var efendim. Ne gibi? Dinlenen telefonlardan bir şey çıktı mı? Ya da bilgisayarlarının e-postalarının taranmasından? Henüz çıkmadı efendim diyen Owens Harry Judd'a döndü. Harry, gerisini anlatmak ister misin? Peki efendim. 15 dakikadır kimsenin önemsemediği Judd gırtlağını temizledi, defterini açtı. Sayın Başkan, ilginç, aynı zamanda rastlantı olan bu dört kişiden Mitch Gaines dışındaki üçünün koruma kayıtlarını incelerken de dikkatimi çekmeleri. Son günlerde veya haftalarda söz konusu kuşkulluların radar ekranlarımızdan hem de şüphe uyandıracak biçimde kayboldukları birçok örnek var. Size bu örnekleri özetlemek istiyorum efendim. Harry Judd 5 dakika boyunca her kuşkulunun dikkat çekici davranışlarını ayrıntıyla anlattı. Sözünü bitirince defterini kapattı. Mitch Gaines'in sayfasının temiz olması onun listeden çıkarılması anlamına gelmemeli. Belki de kayıtlara geçecek bir yanlış yapmayacak kadar dikkatli davrandı. Ama bu adamlar hakkında biraz önce duyduğunuz davranışlara ve geçmişlerindeki ayrıntılara bakınca onlardan birinin aradığımız hain olmasının çok muhtemel olduğunu düşünüyorum efendim. Öyleyse onu ne şekilde ortaya çıkarmıyorsunuz Bay Judd? Bir planım var Sayın Başkan. Bölüm 68, Maryland 22-24. Frankie, Piedmont kavşağını geçince sola döndü. Lutherci kilisenin yanından geçtiler. Ronnie hemen arkalarından geliyor, arayı fazla açmak istemiyordu. 700 metre kadar sonra Visto sağa sapmasını söyledi. İki tarafı ormanlık bir patikaya girdiler. 50 metre kadar sonra bir açıklığa vardılar. Arabaların farları sık ağaçları aydınlattı. Burası dedi Visto. Açıklığa gir, kontağı kapat, farları da söndür. Frankie söylenenleri yaptı, arabayı durdurdu. Ronnie de gelip durdu, farlarını söndürdü. Visto arabadan neredeyse zifiri karanlığa indi. Sol elindeki güçlü elektrik fenerini açmama kararındaydı. Görüş çok kötü değildi. Orman ayın ışığıyla aydınlatılıyor. Parlak yıldızlar bulutsuz geceyi ışıtıyordu. Visto bir sigara yaktı. Burun deliklerini dolan taze çam kokusunu hissetti. Ormanın sessizliği kulaklarını doldurdu. Duyuyor musun Frankie? Neyi? Hiçbir şey. Dediğim bu işte adamım. Burası kahrolası bir mezarlıktan farksız. Gözlerini ormanın derinliklerinde gezdirdi. Ricky ve Hector oralarda bir yerde saklanmış bekliyorlardı. Sigarasından derin bir nefes çeken Winston'un yüzünde memnuniyet ifadesi belirdi. Artık her şey hazırdı. Kısa namlulu 38'liklerden birini cebine atmış, heyecanını yatıştırmak için tabancanın sertliğini, soğukluğunu okşuyordu. Frankie ise matı uzun yağmurluğunun altına saklamış, kayışından boynuna asarak kullanmaya hazır bir halde tutuyordu. Frankie'nin tek yapması gereken yağmurluğunun düğmelerini açıp tetiğe basmaktı. Gerisi hasta la vista göt deliği olacaktı. Dipnot, hasta la vista. İspanyolca görüşürüz. Burası ne kadar soğuk adamım dedi Visto. Ceketinin yakasını kaldırdı ellerini avuşturdu. Saat kaç? Frankie ay ışığında saatini görmeye çalıştı. Sanırım tam 10:30. Biri geliyor beni diye haykırdı Ronnie. Visto arkasına döndü. Yoldan ayrılıp patikaya sapan aydınlığa yaklaşan arabayı gördü. Daha bitmemiş sigarasını uzaklara fiskeledi. Dans zamanı geldi. Carla, Plymouth minibüsün yanında durdurmak üzereydi. Motoru durdur ama farların açık kalsın, dedi Gorev. Arabadan çıkmaya davrandı. Carla, elini endişeyle genç adamın üzerine koydu. Dikkatli ol Nikolay, hiç merak etme. Sen arabanın yanında dur ve bir bela işareti görür görmez atılmak için hazır bekle. Carla başını salladı. Direksiyonun arkasından çıktı. Gorev, genç kadını arabanın yanında bırakarak Visto'ya doğru yürüdü. Anlaşılan tam zamanında gelmişim. Randevularıma hep vaktinde gelmeye çalışırım. Nasılsın adamım? Bu işi bitirmeye hazır mıyız? Ne zaman istersen. Paranın gerisini getirdin mi? Gorev göğüs cebine dokundu. Burada Bay Visto. İşte duymak istediğim. Visto baş parmağıyla minibüsü gösterdi. Mallara son bir kez göz atmak istersin herhalde. Boya işini beğeneceğinden eminim. Umarım öyledir Bay Visto. Öyle. İşimizi bitirdikten sonra herkes kendi yoluna gider. Visto minibüsün arka kapılarını açtı. Feneriyle arabanın içini aydınlatınca Gorev o öğleden sonra Frankie'nin açtığı bavulları tanıdı. Bakmamın sakıncası var mı? Rica ederim. Gorev bavulları minibüsten indirdi. İkisini de açarak üniformaları ve silahları kontrol etti. Bu sefer de her şey istediğim gibi. Minibüse yapıştırılacak işaretler nerede? Minibüsün yan tarafında uzunca bir karton kutu duruyordu. Visto kutuyu kendine doğru çekti. Kapaklarını yırtarak açıp bir dizi polis işareti gösterdi. İçlerinden birini aldı, elindeki fenerle aydınlattı. Söylemiştim. Bunları yapıştır, minibüsü gerçeğinden ayırt edemezsin. Nasıl? Gorev öteki işaretleri de gözden geçirdi. İyi. Visto kutunun kapağını kapattı. Minibüsün arkasından bir adım geri atarak kapıları itti. Gorev elini uzattı. Minibüsün anahtarları lütfen. Anahtarlar Ronnie'de. Anahtarları ver Ronnie. Ronnie yaklaştı. Anahtarları Visto'ya uzattı. Gorev anahtarları almak için yaklaştığında Visto elini çekti ve anahtarları havada sallamaya başladı. Bu kadar acele etme tatlım. Önce seninle konuşmamız gerekiyor. Nasıl bir konuşma olacak bu Bay Visto? Görebildiğim kadarıyla sen ve ben belki birlikte başka işler de yapabiliriz. Nasıl işler? Suç ortaklarının birlikte yapacağı işlerden. Bak, bütün bu malzeme bana büyük bir şeylere hazırlandığınızı düşündürüyor. Banka işi ya da belki maaş arabası soygunu. Böyle bir işte bir ortaktan yararlanmak isteyebileceğini düşündüm. Benim gibi biri her çeşit kaynağa ya da uzmana ulaşabilir. Benim gibi birinin çok yardımı olur. Böyle bir yardım teklifi geldiğinde kabul etmek akıllıca olabilir. Beni anlıyor musun? Sanki birden Gorev'in jetonu düşmüştü. Göz ucuyla Frankie'nin usulca uzaklaştığını, yağmurluğun düğmesiyle oynadığını gördü. Yardımına gerek olmayacak. Nedenmiş o? Eğer senin ve arkadaşlarının bu yönde bir düşündüğü varsa bu düşündüklerinizi hemen unutmanızı öneririm. Çok tehlikeli bir bölgedesiniz. Winston'un yüzü bembeyazdı. Bir daha söyle. Canınız yanabilir. Eğer sana bir öğüt vermemin sakıncası yoksa Bay Visto, sana vereceğim parayı al. Minibüsü bırak ve bu konuşmayı unut. Böylece hiçbirimizin başı ağrımaz. Visto alçak sesle güldü. O öğüdün ne yap biliyor musun? Bembeyaz götüne sok. Gülmesi bitti. Bir adım yaklaşıp tehdit dolu gözlerini Gorev'e dikti. Biliyor musun bayım senin neye ihtiyacın var? Neye? Bir nezaket dersine. Sana yerini öğretmek gerek. Ben de tam bunu yapacak adamım. Visto kafasını salladı. Dönüp Frankie'ye baktı. Bu herif hakkında tek söyleyebileceğim benimle böyle konuşmak için fazla cesur oldu. Frankie sırıttı. Herif çıldırmış olmalı beni. Çılgın ya da değil. Umarım söylediklerinin arkasında durur. Visto yeniden Gorev'e döndü. Durmazsan bayım sen ve ben bu kancık boğazınıza kadar boka battınız demektir. Hala arabanın yanında bekleyen Carla'yı süzdü. Aslında karıyı düzmek de isteyebilirim. Hoşuma gidebilir. Gorev sakin bir sesle konuştu. Biliyor musun, bugün bir ara birinin bizi izlediğine yemin edebilirdim. Bir şey çıkmadı ama şimdi burada olanlar çok daha rahatsızlık verici. Sen nereden bahsediyorsun? Bize sürpriz yapmak için ağaçların arkasında saklanan iki arkadaşımdan. Mışıl mışıl uyuyorlar. Birkaç saat daha uyurlar herhalde. Uyandıklarında bana kalırsa bir doktora görünmek isteyeceklerdir. O anda donup kalan Benivisto hayatının en korkunç yanlışını yaptığını anladı. Nalla şunu Frankie diye haykırdı. Frankie elini uzattı, yağmurluğunun önünü yırttı. Gorev'in havadaki sağ elinde susturuculu baretta göründü. Tabancanın sesi duyuldu. Sol omuzundan vurulan Frankie bir çığlık atarak olduğu yerde döndü. Toprağın üstüne devrildi. Onun arkasında duran Ron minibüse doğru hamle yaptı ama karla çoktan Plymouth'un açık penceresinden uzanarak akrebi kapmış, iki eliyle tutarak Ronnie'ye çevirmişti bile. Ronnie'nin genç kadının nişan aldığını görünce öylece kaldı. Tanrı aşkına bayan, ateş etmeyin, silahım bile yok. Gorev, Visto'nun 38'liği çıkardığını gördü ama çok geç kalmıştı. Bir kurşunla adamı sağ kolundan vurdu. Visto sendeledi, sırtüstü düştü. Tanrım. Gorev 38'liği ayağıyla uzaklaştırdı. Silahını Frankie ve Ron'dan ayırmayan Carla'ya bir baktı. Sonra Frankie'nin yığılıp kaldığı, eliyle yarasını tuttuğu yere yürüdü. Makinalıyı adamın boynundan çekip aldı. Bunu ben alıyorum. Silahın şarjörünü çıkardı, ağaçların arasına fırlattı. Sonra makinalıyı bir kenara fırlattı. Visto hala yerde yatıyor, bir eliyle kanlı yarasını tutuyordu. Gorev yanına yaklaştı. Tamam dedi Visto. Boktan bir hata işledim. Daha da kötüsü sözünü tutmadım Bay Visto. Benim geldiğim yerde de bunu bağışlamazlar. Gorev baretteyi doğrulttu. Aslını sorarsan senin gibileri için çok kullanılan bir ceza yöntemi var. Tanrı aşkına. Visto daha fazla konuşamadı. Çünkü Gorev tetiğe bastığında tok bir ses duyulmuştu. Kurşun Visto'nun sağ diz kapağını isabet etti. Kemiğini dağıttı. Adam böğürdü. Gorev para dolu zarfı Visto'ya attı. Sözümü tuttuğunu görmen için. Son ödeme 10.000 papel. Bir de uyarı Bay Visto. Polise gidip olanları anlat. Seninle yine karşılaşırız. Ama o zaman diz kapağını ateş etmem. Çok daha özel yerlerinden başlarım. Başlarım dedim, unutma. Aslında işini bitirdiğimde bir mezarcıya ihtiyacın olacağından eminim. Birbirimizi anlıyoruz değil mi? Evet. Visto iki elini dizine kapatmış, parmaklarının arasından sızan kanı dindirmeye çalışıyor, acıyla kıvranıyordu. Evet, anladım. Frankie kafasını salladı. Patikanın ucunda kaybolan minibüsü, hemen arkasından giden kadının kullandığı Plymouth'u izledi. Bu kahrolası da kimdi? Buraya gel diye haykırdı Visto. Frankie acıdan uyuşmuş omzuna parmaklarından süzülen kana rağmen denileni yapmıştı. Visto hala dizini tutuyordu. Kanama daha da artmıştı. Üstelik yaralı kolunda hissettiği uyuşukluktan da korkuyordu. Kim olduğunu bilmiyorum. Hiç de merak etmiyorum. Ronnie, bu kanamayı durduracak bir şey bul. Frankie yardım et şuna. Benim de yaram kanıyor. Tanrı aşkına ben bayılmadan dediğimi yap. Bir şey bulurum beni. Ronnie arabaya doğru seyirtti. Az sonra bagajdan aldığı bir iple döndü. Ronnie, Frankie'nin tuttuğu fenerin ışığında cebinden bir çakı çıkardı. İpten iki parça kesti. Bir parçasını Winston'un koluna, omzuna yakın bir yere, ikincisini de dizlerinin üzerine bağlayıp sıkarken yaralarına dehşet ve şaşkınlıkla baktı. 9 milimetrelik kurşunlar bir taraftan girmiş öbür taraftan çıkmıştı. Diz kapağı parçalanmış, kanlı etlerin ve kıkırdakların arasından beyaz kemik parçaları görünüyordu. Frankie'nin omuzu o kadar kötü değildi. Kurşun kemiğe pek dokunmadan sadece Adele yarasıydı onunkisi. Ronnie Frankie ile uğraşmayı bitirdiğinde fenerini yeniden Winston'un dizine tuttu. Üf, kötü görünüyor beni. Kolun da öyle. Hastaneye gitmeliyiz. Hadi oradan sen de. Yüzü terli ve çok beyazdı. Bu kurşun yaralarıyla hastaneye götürür, ilk işleri polis çağırmak olur. Polisin işe karışmasını istemiyorum. Duydun mu? Kaldırın beni. Götürün buradan. Ricky ile Hector ne olacak? Siktir et. Oldukları yerde kalsınlar. Kendi hataları. Herifi aklasaydılar. Eve yeğen dönsünler. Frankie ve Ricky onu Chrysler'a taşır ve arka kanepeye yerleştirmeye çalışırken küfretti. Defolup gidelim buradan. Acele edin. Nereye beni? Kente. Beni o özel kliniğe götürün. O boktan kasabın kızlarımdan bazılarına baktığı kliniğe. Rothstein'a mı? O estetik ameliyatlar yapıyor. Beni, meme işleri filan. Ne olmuş? Doktor değil mi? Dedi Visto. Kan kaybından ölmeden hemen gidelim buradan. Ayrım sonu sayfa 538. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Kentucky. K-E-N-T-U-C-K-Y. Ferit Sameka. F-E-R-I-D-S-A-M-E-Y-K-A. Yelena Mazavi. Y-E-L-E-N-A-M-A-Z-A-V-I. Hasta La Vista. H-A-S-T-A-L-A-V-I-S-T-A. Rothstein. R-O-T-S-T-E-I-N.